Ayrım 23.
Oysa her şey olup bittiğinde bu sonuç kaçınılmaz olmuştu. Napolyon'un aşırı gururu ve uzlaşmayı reddedişi yalnızca kendi yıkılışına neden olmamış, en büyük düşmanla kazanabileceği en büyük zaferi de getirmişti. Daha geniş görüşlü bir başka general, General Gneisenau, iğneleyici bir dille şu sonucu çıkarıyordu. Büyük Britanya herkesten çok bu alçağa, Napolyon, borçludur. Çünkü onun yarattığı olaylar sayesinde İngiltere'nin büyüklüğü, zenginliği ve refahı çok artmıştır. İngiltere denizlerin kraliçesidir ve ne buradaki egemenliği ne de dünya ticareti açısından korkacağı tek bir rakibi yoktur. Sanayi çağında strateji ve ekonomi. 4. Sanayileşme ve değişen global dengeler 1815-1885. Napolyon'un devrilmesinden sonraki 50-60 yıl içinde ortaya çıkan uluslararası sistemin bir dizi alışılmadık özelliği vardı. Bunlardan kimileri geçici nitelikte olmuş, kimileri ise modern çağın kalıcı özellikleri haline gelmiştir. Bunlardan ilki düzenli, sonradan da 1840'lardan sonra göz alıcı bir biçimde entegre bir global ekonominin gelişmesi olmuş. Bu ekonomi giderek daha çok sayıda bölgeyi, Batı Avrupa, özellikle de Büyük Britanya üzerinde odaklaşan bir okyanus ötesi ve kıtalar ötesi ticaret ve maliye ağının içine çekmiştir. İngiltere'nin ekonomik hegemonya kurduğu bu 10 yıllar boyunca ulaşım ve iletişim alanında geniş ölçekli gelişmeler olmuş, sanayi teknolojisi giderek daha büyük bir hızla bir bölgeden öbürüne aktarılmış, imalat veriminde çok büyük bir atılım yapılmış, bu da tarıma elverişli yeni toprakların ve yeni ham madde kaynaklarının yaratılmasını teşvik etmiştir. Gümrük tarifeleri ve başka tür merkantilist düzenlerin aşınması ve bunun yanı sıra serbest ticaret ve uluslararası uyum konusundaki görüşlerin çok geniş bir alana yayılması, 18. yüzyılın tekrar tekrar büyük güç çatışmasına sahne olan dünyasından çok farklı yeni bir uluslararası düzenin ortaya çıkmış olduğuna işaret ediyordu. 1793-1815 mücadelesinin, bu mücadeleye 19. yüzyılda büyük savaş deniyordu, çalkantıları ve maliyeti hem muhafazakarların hem liberallerin olabildiğince barış ve istikrarı seçmelerine yol açmış, barış ve istikrara da Avrupa Anlaşması ve Serbest Ticaret Sözleşmeleri gibi çok çeşitli düzenler destek sağlamıştır. Bu koşullar doğal olarak uzun vadeli ticaret ve sanayi yatırımlarını özendirmiş ve böylece global bir ekonominin büyümesine hız kazandırılmıştır. İkincisi, uzun süren büyük güç savaşlarının olmaması, tüm devletler arası çatışmaların sona ermesi sonucunu doğurmadı. Olsa olsa Avrupalı ve Kuzey Amerikalıların kendilerinden daha az gelişmiş halklara karşı yaptıkları fetih savaşları yoğunluk kazandı. Bu savaşlar pek çok yönden deniz aşırı dünyaya ekonomik anlamdaki sokulma ve buradaki imalat verimi payında görülen hızlı gerileme ile el ele giden askeri eylemlerdi. Bunlara ek olarak Avrupalı güçler arasında özellikle uluslar ve sınırlar konusunda çıkan sorunlar yüzünden bölgesel ve birbirinden ayrı çatışmalar hala oluyordu. Ancak göreceğimiz gibi 1859 Fransa-Avusturya Savaşı ve 1860'lı yılların Almanya Birliği Savaşları hem süre hem alan yönünden sınırlı kaldı. Kırım Savaşı'na bile büyük bir çatışma demek hayli zordur. Yalnızca Amerikan iç savaşı bir istisna oluşturmaktadır ve bir istisna olarak ele alınması gerekir. Üçüncü olarak sanayi devrimi sayesinde ortaya çıkan teknoloji etkisini kara ve deniz savaşları üzerinde göstermeye başladı. Gene de meydana gelen değişiklikler kimi zaman gösterilmek istendiğinden daha yavaş olmuştur. Ancak yüzyılın ikinci yarısında demir yolları, telgraf, çabuk ateş eden silahlar, buharlı itme gücü ve zırhlı savaş gemileri gerçekten de askeri gücün kesin göstergeleri haline geldiler. Yeni teknoloji, büyük güçlerin deniz aşırı dünyada ateş kudreti ve hareket hızı açısından sahip oldukları üstünlüğü artırdı ama ordu ve donanma komutanlarının bir Avrupa harbinin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini gözden geçirmeleri daha onlarca yıl alacaktı. Bununla birlikte teknik değişikliklerin ve sanayideki gelişmelerin ikiz kuvveti, karada ve denizde düzenli bir biçimde etkisini gösteriyor ve güçlerin görece kuvvetli yanlarını da etkiliyordu. Genelleme yapması zordur ama sanayi ve teknolojide meydana gelen değişikliklerin eşit bir düzende olmaması yüzünden büyük güç dengelerinde ortaya çıkan kaymalar 19. yüzyıl ortalarında yapılan savaşların sonuçlarını mali etkenler ve kredi durumlarından herhalde daha çok etkilemiştir. Bunun sebebi kısmen 19. yüzyılda ulusal ve uluslararası bankacılığın gösterdiği çok büyük genişleme ve devlet bürokrasilerinin ortaya çıkışı. Hazineler, müfettişler, vergi toplayıcıları. Sayesinde kredi değerlendirmeleri adam akıllı kötü değilse ya da uluslararası bankacılık sisteminde geçici bir likidite bunalımı yaşanmıyorsa, çoğu rejimlerin para piyasalarında para bulmalarının kolaylaşmış olmasıydı. Ancak temel sebep meydana gelen çoğu savaşların oldukça kısa sürmesiydi. Böylece ağırlık verilen konu, ulusal kaynakların uzun vadeli olarak seferber edilmesi ve yeni kaynaklar sağlaması yerine, mevcut askeri gücü kullanarak muharebe meydanında çabuk zafer kazanılmasıydı. Söz gelimi muharebe meydanı üzerinde 1859 ve 1866 yıllarında yenilgiye uğradıktan sonra Avusturya'yı ya da orduları 1870 savaşında yok edilen çok zengin bir Fransa'yı ne miktarda olursa olsun yeniden sağlanan paraların kurtarması mümkün değildi. Kuzey'in daha iyi olan mali durumunun iç savaşta Güney'e karşı zafer kazanmasında yardımcı olduğu ve İngiltere ile Fransa'nın Kırım Savaşı'na neredeyse iflas halinde olan Rusya'dan daha iyi dayandıkları doğrudur. Ancak bu, onların kredi ve maliye açısından özel bir üstünlüğe sahip olmalarından çok, ekonomilerinin genelde daha üstün durumda olduğunu gösteriyordu. Bu nedenle savaş maliyesinin 19. yüzyıldaki rolü konusunda bir önceki dönemle ilgili olarak söylenilebileceklerden daha az şey vardır. Bir araya gelen çeşitli etkenler, uluslararası ekonominin gelişimi, sanayi devriminin serbestlik kazandırdığı verimli güçler, kara ve deniz teknolojisinin zaman içindeki modernizasyonu ve savaşların yalnızca bölgesel ve kısa süreli oluşları, doğal olarak kimi büyük güçlere öbürlerinden daha çok yararlı olmuştur. Gerçekten de bunlardan biri olan İngiltere, 1815 sonrası dönemin genel ekonomik ve jeopolitik eğilimlerinden öylesine yararlanmıştır ki, öbürlerinden farklı bir güç türü haline gelmiştir. Öbür ülkelerin hepsi de nispi güçleri açısından genellikle de çok ciddi biçimde etkilenmişlerdir. Ancak 1860'lı yıllara gelindiğinde sanayileşmenin daha da yayılması dünyadaki güçler dengesini bir kez daha değiştirmeye başlıyordu. Bu dönemin söz edilmeye değer bir başka özelliği daha vardır. 19. yüzyılın başlarından sonra tarihsel istatistikler, özellikle de ekonomik göstergelerle ilgili olanlar, güç dengelerindeki değişikliklerin izlenmesine ve sistemin dinamiğinin daha isabetli olarak ölçülmesine yardımcı olmaktadır. Ancak şunları da bilmek önemlidir ki, verilerin çoğu özellikle de yeterli bir bürokrasi olmayan ülkelerle ilgili olanlar, büyük ölçüde tahmine dayalıdır. Bir takım hesaplamalar, dünya imalat verimi payları gibi, uzun yıllar sonra gelen istatistikçilerin yaptıkları tahminlerden ibaretti ve en önemli uyarı olarak, ekonomik zenginlik hemen ya da her zaman askeri güce dönüşmemiştir. İstatistikler en fazla bir ülkenin maddi potansiyelini ve başta gelen devletlerin birbirlerine oranla oluşturdukları sıralama içindeki yerini kabaca gösterebilir. Pek çok ekonomi tarihçisi sanayi devriminin bir çırpıda olmadığını vurgulamaya özen gösterirler. 1776, 1789 ve 1917 tarihli politik devrimlerle karşılaştırıldığında, sanayi devrimi kademeli ve ağır olarak gelişen bir süreçti. Yalnızca belirli imalat dallarını ve belirli üretim araçlarını etkiledi ve tüm bir ülkeyi içine almak yerine bölge bölge gelişti. Ancak tüm bu uyarıların gözden uzak tutamayacağı bir gerçek de şudur ki, 1780 yılı dolaylarında insanın ekonomik koşullarında temelde önemli olan bir değişim oluşmaya başlamıştı. Konu üzerinde yetkiyle konuşan bir yazarın dediği gibi, bu değişim, paleolitik çağın vahşi avcı insanının, neolitik çağın evcilleşmiş çiftçi insanına çok daha ağır bir tempoda gerçekleştiği kabul edilen, dönüşmesinden daha az önemli değildi. Sanayileşmenin özellikle de buhar makinesinin yaptığı şey canlı güç kaynaklarının yerine cansız güç kaynaklarını koymasıydı. İnsan soyu makineleri, hızlı, düzenli, şaşmaz, yorulmaz makineleri kullanarak çok büyük yeni enerji kaynaklarından yararlanabilecek duruma gelmişti. Bu yeni makinelerin kullanımıyla alınan sonuçlar müthişti doğrusu. 1820'lerde buharla çalışan birkaç dokuma tezgahı işleten bir kimse, elle çalışan bir kimsenin ürettiğinin 20 katını üretebiliyor, çalışan bir çıkrık makinesinin ya da iplik eğirme makinesinin Kapasitesi bir çıkırın kapasitesinin 200 katını buluyordu. Tek bir lokomotif yüzlerce yük beygirini gerektirecek malı hem de çok daha büyük bir hızla taşıyabiliyordu. Kuşkusuz sanayi devriminin başka pek çok önemli yönü vardı. Söz gelimi fabrika sistemi ya da iş bölümü. Ancak bizim buradaki amacımız için hayati önem taşıyan nokta verimdeki çok büyük artıştı. Artış özellikle tekstil sanayiinde gerçekleşmiş. Bu da daha çok makine, daha çok ham madde, en çok da pamuk, daha çok demir, daha geniş ölçüde gemi taşımacılığı, daha iyi ulaşım imkanları ve benzeri talebine hız kazandırmıştır. Dahası Profesör Landes'in işaret ettiği gibi, insanın verimliliğinde meydana gelen bu görülmemiş artış, kendi kendine yeter bir nitelikteydi. Önceleri insanın var olma, dolayısıyla da hayatta kalabilme koşullarında bir iyileşme ve ekonomi alanındaki imkanlarda bir artıştan sonra, nüfusta da her zaman için elde edilen kazançları eninde sonunda tüketecek bir büyüme meydana gelirken, bu sefer tarihte ilk kez olmak üzere ekonomi ve bilgi sürekli bir yatırım ve teknolojik yenilik akımı sağlayacak hızla gelişiyor. Bu da Malthus'un pozitif denetimler tavanını düşünülebilir sınırların üzerine çıkarıyordu. Paragrafın sonunda getirilen yorumda hayati önem taşımaktadır. Dünya nüfus büyümesi 18. yüzyıldan itibaren hızlanmaya başladı. Avrupa nüfusu 1750'de 140 milyonken 1800'de 187 milyona, 1850'de de 266 milyona çıktı. Asya'nın 1750'de 400 milyon olan nüfusu 100 yıl sonra bir patlama göstererek yaklaşık 700 milyona yükseldi. Sebepleri ne olursa olsun, daha iyi iklim koşulları, daha yüksek oranda doğurganlık, hastalıklarda azalma, bu ölçüdeki artışlar ürkütücüydü. Hem Avrupa hem Asya'daki tarım verimi de arttı. Aslında nüfus büyümesinin genel sebeplerinden bir başkası da buydu. Ancak nüfusa eklenen insan ve mide sayısının bu kadar fazla oluşu, tarım verimindeki yükselmenin getirdiği yararları zaman içinde hiçe indirecek gibiydi. Verimli bölgelerin kenarında yer alan bereketi az topraklar üzerindeki baskılar, kırsal kesimdeki işsizlik ve 18. yüzyılın sonlarında Avrupa'nın zaten fazla kalabalık olan kentlerine çok sayıda ailenin akını, nüfustaki büyük kabarmanın yalnızca birkaç belirtisiydi. Sanayi devriminin İngiltere'de gerçekleştirdiği şey, çok kaba, makroekonomik anlamda verimliliği öylesine kesintisiz bir biçimde arttırmak oldu ki, bunun bir sonucu olarak ulusal zenginlik ve halkın satın alma gücünde ortaya çıkan artış, sayısal artışı sürekli olarak bastırdı. Ülkenin nüfusu 1801'de 105 milyonken, 1911'de yılda %1.26 oranında bir artışla 41.8 milyona çıkmış. Bu arada milli hasıla çok daha büyük bir hızla, 19. yüzyıl içinde de belki 14 kat artmıştır. İstatistiklerin kapsadığı alana göre, kimi tarihsel istatistikler İrlanda olmadan Büyük Britanya'yı, kimileri İrlanda dahil Birleşik Krallığı, kimileri ise Güney İrlanda olmadan yalnızca Kuzey İrlanda'yı kapsamaktadır. Gayri safi milli hasılada yıllık ortalama %2 ila 2.5 oranında artış olmuştur. Yalnızca Kraliçe Victoria zamanında kişi başına hasıla 2.5 kat artmıştır. Pek çok ulusun 1943 sonrası elde ettikleri büyüme oranıyla kıyaslandığında bunlar fazla göz kamaştırıcı rakamlar değildi. Sosyal tarihçilerin bizlere hatırlattıkları gibi sanayi devriminin fabrikalarda ve madenlerde binbir güçlükle çalışan ve sağlıksız, kalabalık, derme çatma kentlerde yaşayan yeni proletaryaya korkunç acılara mal olduğu da bir gerçektir. Ancak temel nokta şudur ki, makine çağının verimliliğinde gerçekleştirilen kesintisiz artışların zaman içinde getirdiği yararlar yaygın nitelikli olmuştur. İngiltere'deki ortalama gerçek ücretler 1815-1850 arası %15 ila 25, bir sonraki 50 yıl içinde de %80 gibi hayli büyük bir oranda yükseldi. Ashton sanayileşmenin bir felaket olduğunu düşünen muhaliflere bir hatırlatmada bulunarak, çağın başlıca sorunu sayıları daha önceki dönemleri çok aşan genç kuşakların nasıl besleneceği, giydirileceği ve istihdam edileceğiydi demektedir. Yeni makineler çoğalan nüfusun giderek artan bir bölümüne iş sağlamakla kalmadı, ulusun kişi başına düşen genel gelirini de arttırdı. Kentsel kesimdeki işçilerin yiyecek maddeleri ve temel malları olan taleplerindeki artışta, kısa bir süre sonra buharlı ulaştırma devrimi sayesinde karşılanacak, yeni dünyanın tarımsal üretim fazlası, eski dünyanın isteklerini sağlamak üzere demir yolları ve buharlı gemiler aracılığıyla getirilecekti. Bu noktayı Profesör Landes'in hesaplarından yararlanarak bir başka biçimde de kavrayabiliriz. Profesör Landes, 1870'te Birleşik Krallığın 100 milyon ton kömür kullandığını söylemektedir. Bu miktar 850 milyon yetişkin erkekten oluşan bir nüfusu beslemek için gerekli olan 800 milyon kalorilik enerjiye eşitti. O zamanki gerçek nüfus 31 milyondu. Gene İngiltere'nin 1870'te sahip olduğu ve 4 milyon beygir gücü dolayındaki buharlı makine kapasitesi 40 milyon insanın oluşturabileceği güce eşitti. Ama bu kadar çok insan yılda 320 milyon kilo buğdayı tüketebilirdi. Bu miktar ise tüm Birleşik Krallığın 1867-71 arası olan yıllık üretiminin 3 katından fazladır. Cansız güç kaynaklarının kullanımı, sanayi çağı insanının biyolojinin sınırlarını aşmasına ve üretim ve refah açısından hızla büyüyen bir nüfusun yarattığı sıkıntılara yenik düşmeden göz kamaştırıcı artışlar yaratmasına imkan vermişti. Buna karşı Ashton, ta 1947'de şu ciddi yorumu yapıyordu. Bugün Hindistan ve Çin ovaları üzerinde, görünüşe göre gündüzleri kendileriyle birlikte eziyet çeken, geceleri ise yattıkları yeri paylaşan hayvanlarından biraz daha iyi yaşayan, hastalıkların kırıp geçirdiği aç kadın ve erkekler vardır. Asya'daki bu yaşam düzeyi ve makineleşmenin olmamasından kaynaklanan bu karabasan, nüfusları sanayi devrimini yaşamadan artanların yazgısıdır. Avrupa dışındaki dünyanın sönüşü. Sanayi devriminin büyük güçler sistemi açısından sonuçlarını tartışmadan önce, bu devrimin daha ötelerde, Çin'de, Hindistan'da ve Avrupalı olmayan öbür toplumlar üzerinde yaptığı etkiyi görmek yararlı olacaktır. Bu toplumların kayıpları hem nispi hem salt anlamda olmak üzere iki yönlüydü. Bir zamanlar hayal edildiği gibi, Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarının batılı insanın etkisinden önce mutlu, ideal bir hayat sürmeleri gibi bir şey yoktu. Temel bir gerçek olarak vurgulanması gereken nokta şudur ki, herhangi bir ülkenin sanayi devrimini ve çağdaşlaşmayı yaşamadan önceki tipik özelliği yoksulluktur. Verimliliği düşük, kişi başına üretimi düşük, tarımı geleneksel nitelikte olan herhangi bir ekonomide ulusal geliri oluşturan başlıca unsur, tarım ise, o ekonomi en zorunlu tüketim ihtiyaçlarından fazlasını üretmez. Öte yandan 1800 yılında tarımsal ekonominin hem Avrupa'daki hem Avrupa dışındaki toplumların temelini oluşturduğu ve ayrıca Hindistan ve Çin gibi ülkelerde de çok sayıda tüccar, tekstil üreticisi ve zanaatçı bulunduğu düşünülürse kişi başına gelir farkları çok fazla değildi. Söz gelimi el tezgahı kullanan Hintli bir dokumacı sanayileşmeden önce aynı işi yapan bir Avrupalının belki yarısı kadar kazanıyordu. Bunun bir anlamı da şuydu ki Asyalı köylü ve zanaatçıların sayılarının büyüklüğüne bakılırsa Asya buhar makinesi ve buharla çalışan tezgahlar dünya dengelerini değiştirmeden önce nüfusu çok daha az olan Avrupa'ya oranla dünya imalat veriminden hiç değilse Bayruh'un mamul mal tanımı kullanıldığı zaman bakınız not 11. Gene de çok daha büyük bir pay alıyordu. Bu dengelerin Avrupa'daki sanayileşme ve büyüme sonucunda nasıl dramatik bir biçimde değiştiği, Bayruh'un ustaca hazırlanmış iki tablosunda görülebilir. Bakınız tablo 6-7. Bu değişimlerin temel sebebinin sanayi devriminden kaynaklanan şaşırtıcı verimlilik artışlarında yattığı açıktır. Söz gelimi 1750'li yıllarla 1830'lu yıllar arasında İngiltere'de yün eğirme alanında gerçekleşen makineleşme yalnızca bu sektördeki verimliliği 300-400 kat arttırmıştır. O halde İngilizlerin toplam dünya imalatı içindeki paylarının dramatik bir biçimde yükselmesi şaşırtıcı değildir. Ve bu pay İngilizler ilk sanayi ulusu haline gelirken yükselmeye devam etti. Öbür Avrupa devletleriyle Amerika Birleşik Devletleri sanayileşme yolunda ilerleyince, onların payı kişi başına düşen sanayileşme oranı ve ulusal zenginliği de düzenli bir biçimde arttı. Ancak Çin ve Hindistan'da olup bitenler bundan hayli farklıydı. Toplam dünya imalatı içindeki payları sırf Batı'nın üretimi bu kadar hızlı arttığı için nispi olarak ufalmakla kalmadı. Kimi durumlarda ekonomileri salt anlamda da geriledi. Yani Lancashire tekstil fabrikalarının daha ucuz ve daha nitelikli ürünleri geleneksel pazarlarına sokulduğu için bu ülkeler sanayileşme dışı kaldılar. 1813'ten sonra bu tarihte East India Company'nin ticaret tekeli sona ermişti. Hindistan'a giren ithal pamuklu dokumalar 1 milyon yardadan 1814, 51 milyona 1830, sonra da 995 milyona 1870 ulaşarak soluk kesici bir artış gösterdi. Çok sayıdaki geleneksel yerli üretici de bu artış sürecinde devre dışı kaldı. Son olarak da bu noktada Ashton'ın nüfusları sanayi devrimini yaşamadan artanların ezici yoksulluğu ile ilgili sözüne geri dönüyoruz. Çin, Hindistan ve öbür üçüncü dünya ülkelerinin nüfuslarındaki büyük artışın kişi başına geliri bir kuşaktan öbürüne düşürmüş olması mümkündür. Tablo 6. Dünya imalat verimi içinde nispi paylar 1750-1900. Bir bütün olarak Avrupa 1750 23.2 1800 28.1 1830 34.2 1860 53.2 1880 61.3 1900 62.0 Birleşik Krallık 1750 1.9 1800 4.3 1830 9.5 1860 19.9 1880 22.9 1900 18.5 Habsburg İmparatorluğu 1750 2.9 1800 3.2 1830 3.2 1860 4.2 1880 4.4 1900 4.7 Fransa 1750 4.0 1800 4.2 1830 5.2 1860 7.9 1880 7.8 1900 6.8 Alman devletleri Almanya 1750 2.9 1800 3.5 1830 3.5 1860 4.9 1880 8.5 1900 13.2